Ayrım 6, sayfa 47. Abby ile Mark o akşam evlerine yakın Casablanca adlı restoranda yere yatmışlardı. Amaçları birlikte yaşamaya başlamalarının 6. ayını kutlamak olsa da masadaki hava kutlamaktan çok uzaktı. "Bu Nina Voss denen kadın kim?" dedi Abby. "Bana bunu anlat yeter." "Bilmiyorum dedim ya," diye karşılık verdi Mark. "Konuyu kapatabilir miyiz artık?" "Çocuğun durumu kritik. Günde iki kere krize giriyor. Bir yıldır organ nakli listesinde. Tam AB pozitif uygun bir kalp bulundu derken kayıt sistemini devre dışı mı bırakacaksınız? Hala evinde oturan özel bir hastaya mı vereceksiniz kalbi?" "Kalbi sokağa atmaya atmıyoruz. Anlasana. Klinik bir karardı bu. Kimin kararıydı?" "Aaron, Livi'nin. Öğlen aradı beni. Ninevos'un yarın hastaneye yatırılacağını söyleyip donör üzerinde taramalar yaptırmamı istedi." "Bu kadar mı anlattı?" Özünde, Mark şişeye uzanıp kadehini doldururken şarabı masaya damlattı. "Konuyu değiştirebilir miyiz lütfen?" Abby kadehinden bir yudum alırken ona baktı. Göz göze gelmemeye çalışıyordu Mark. "Kim bu hasta?" diye sordu. "Kaç yaşında?" "Konuşmak istemiyorum." "Kadını ameliyata alacak olan sensin. Yaşını biliyorsundur herhalde." "46." "Başka eyaletten mi?" "Boston'dan. Hemşireler Roh Island'dan uçakla geldiğini söylediler. Yaz mevsimini Newport'ta geçiriyorlar." "Kocası kimmiş?" "Victor Voss adında bir adam. Sadece adını biliyorum. Başka bir bilgim yok." Abby durakladı. "Voss parayı nereden kazanmış?" "Ben sana parayla ilgili bir şey söyledim mi?" "Newport'ta yazlık evleri var diyorsun. Mark yapma bunu." Mark hala göz göze gelmekten kaçınıyor. Başını şarap kadehinden kaldırmıyordu. Abby bir masada karşılıklı otururken onu çok bakmış. Kendisini cezbeden birçok şey görmüştü. Korkusuz bakışlar. 40 yılın gülümseme çizgileri. Bir anda beliriveren tebessüm. Ama bu akşam Mark Abby'ye bakmıyordu bile. "Kalp satın almanın bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum," dedi Abby. "Yargısız infaz derler bu yaptığına." "Kalp bekleyen iki hasta var. Biri eğitim servisine yatan yoksul sigortasız bir çocuk. Diğerinin Newport'ta yazlık evi var. Ödülü kim kapacak? Bence belli." Mark şişeye bir daha uzanıp üçüncü kadehini doldurdu. Ölçülü bir hayat yaşamakla övünen bir adama göre sünger gibi içiyordu. "Bak," dedi, "bütün günüm hastanede geçiyor. Bir de yemek masasında hastane konuşmak istemiyorum. Lütfen kapatalım artık konuyu." Sustular. Karen Terrario'nun kalbi diğer tüm sohbet kıvılcımlarını boğan bir perde gibiydi. "Belki de konuşacağımız her şeyi konuştuk zaten," dedi içinden Abby. "Belki de ilişkilerin, hayat hikayelerinin anlatıldığı ve yeni malzeme bulunması gereken o sıkıcı aşamasına gelmişlerdi. Daha 6 aydır birlikteyiz ama suskunluklar başladı bile." "Oğlan bana Pete'i hatırlattı," dedi Abby. "Pete de Red Sox'u tutardı." "Kim?" "Pete, kardeşim." Mark bir şey demedi. Omuzlarını düşürüp rahatsızlığını açıkça belli ederek durdu. Pet konusu açılınca huzursuz oluyordu. Gerçi ölüm doktorlar için sorunlu bir konuydu. "Her gün bu kelimeyle köşe kapmaca oynuyoruz," dedi Abby içinden. "Ex deriz. Hayata döndürülemedi deriz. Son aşama deriz ama bir türlü ölüm kelimesi çıkmaz ağzımızdan." "Red Sox'la yatıp kalkardı," diye devam etti. "Üzerinde oyuncu resimlerinin olduğu kartlar vardır ya, hepsini toplamıştı. Harçlığını biriktir, onları alırdı. Bir de kartlar bozulmasın diye plastik kılıflar alırdı. 1 sentlik karton parçasının üstüne 5 sentlik kılıf 10 yaş kafası işte." Mark şaraptan bir yudum aldı. Her türlü sohbet girişimine karşı huzursuzluk paltosunu giymiş. Öylece oturuyordu. Kutlama yemeği rezil olmuştu. Pek bir şey söylemeden yiyip kalktılar. Eve döndüklerinde Mark tıpkı dergilerinden Kuruga'nın arkasına sığındı. Aralarındaki anlaşmazlıklara hep bu şekilde karşılık verir, içine kapanıyordu. Ama Abby şöyle sıkı, ağız dolusu bir kavgaya hayır demezdi. Dik başta üç kızı ve küçük Peyti ile Dimotto ailesi ergen atışmaların en ateşlisine, kardeş kavgaların en sertine tanık olmuştu. Ama birbirlerine duydukları sevgiden asla şüphe etmemişlerdi. Abby'nin de kavga çıksın diye avuçları kaşınıyordu şimdi. Sessizliğe katlanamazdı. Öfkeyle mutfağa dalıp Evie'yi oymaya başladı. "Tam annem gibi oldum," dedi içimden. Hoşnutsuzlukla tepem atınca ne yapıyorum? Mutfağı temizliyorum. Ocağın sildi, sonra demirlerini yerinden çıkarıp onları da ovaladı. Mark'ın nihayet yatak odasına gittiğini duyduğunda mutfak ayna gibi parıldıyordu. Mark peşinden gitti. Karanlıkta birbirlerine değmeden yan yana yattılar. Mark'ın sessizliği Evie'ye de bulaşmıştı ve şimdi zayıf olan, muhtaç olan kendisiymiş gibi görünmeksizin bu sessizlikten kurtulacak bir yol bulamıyordu. Ama sessizliğe dayanamıyordu da. "Böyle yapmandan hiç hoşlanmıyorum," dedi. "Abby, lütfen, çok yorgunum." "Ben de. İkimiz de yorgunuz. Hep yorgunuz zaten. Ama böyle uyumayacağım. Sen de uyuyamayacaksın." "Peki ne söylememi bekliyorsun?" "Ne fark eder? Yeter ki konuş benimle." "Bir şeyin cılkını çıkarana kadar konuşmayı anlamlı bulmuyorum. Benim bazı şeyleri konuşmaya ihtiyacım var ama." "Peki, dinliyorum." "Dinliyorsun da ben duvara konuşuyor gibiyim. Ya da günah çıkarmaya gitmişim. Göremediğim bir adama içimi döküyorum sanki." İçini çekip gözlerini karanlığa çevirdi. Bir anda uçtuğunu, bağlarından koptuğunu, yükseldiğini hissedince içi bir hoş oldu. "Çocuk yoğun bakımda," dedi. "17 yaşında." Mark karşılık vermedi. "Bana kardeşimi hatırlatıyor. Pete ondan çok küçüktü. Ama o da hiç korkmuyormuş gibi davranırdı. Diğer erkek çocukları gibi." "Kararı bir tek ben vermiyorum," dedi Mark. "Başkalarının da söz hakkı var. Bütün nakliye ekibinin, Aaron Levy'nin, Bill Archer'ın, hatta Jeremiah Parr'ın bile. Hastane müdürü niye devreye giriyor? Parr istatistiklerin iyi görünmesini istiyor. Bütün araştırmalarda ayaktaki hastaların sağ çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Kalp nakli yapılmazsa Jos O'Day'in hastaneden sağ çıkmayacağı muhakkak. Tamam, trajik bir durum ama hayat böyle. Abby bu duygusuzluğun yol açtığı sarsıntıyla kaskata kesildi. Mark elini uzatıp tutmak istedi. Abby elini çekti. Fikirlerini değiştirebilirsin dedi. Konuşup ikna edebilsen. Çok geç artık. Ekip kararını verdi. Yahu bu ekip kararı Tanrı kelamı mı? Uzun bir sessizlik oldu. Mark alçak sesle sözlerine dikkat et Abby dedi. Dini duygularınızı rencide mi ettim? Hatta Archer bana sonradan senin 3 yıldır göründüğü en iyi kadro adayı olduğunu söyledi. Ama Archer ekibi aldığı insanların konusunda çok dikkatlidir. Ben de bunda bir sakınca görmüyorum. Bizimle birlikte çalışacak o insanlara ihtiyacımız var. Bize karşı değil. Sizinle aynı fikirde olmasam da mı? Bu da takım çalışmasının bir parçası Ebi. Hepimizin farklı bakış açıları var. Ama kararı birlikte veriyoruz ve bunun arkasında duruyoruz. Bir kez daha Ebi'nin eline doğru uzandı. Genç kadın bu kez elini çekmedi. Ama bu uzatılan eli tutmadı da. Yapma Ebi dedi Mark usulca. Bahsettiğin nakil kadrosuna geçmek için adam öldürecek asistanlar var piyasada. Sana ise bu fırsat gümüş tepside sunuldu. İstediğin her şey bu değil mi zaten? Elbette bu. O kadar çok istiyorum ki kendimden korkuyorum. Üstelik Archer konuyu açana dek bu kadar istediğimi farkında bile değildim. Derin bir nefes aldı ve yavaş yavaş bıraktı. Artık daha fazla istemem hoşuma gitmiyor. İçimde bir şey beni sürekli dürtüyor. Önce üniversite oku dedi, sonra tıp fakültesine gir dedi. O bitti, uzmanlığa devam et. Şimdi gözümü kadroya diktim. Başladığım noktadan o kadar uzaktayım ki. Bir zamanlar sadece doktor olmak vardı kafamda. Artık yetmiyor değil mi? Öyle. Keşke yetse ama yetmiyor. O zaman bu fırsatı tepmeyi bir rica ediyorum ikimizin adına da. Niye sen de her şeyi kaybedecekmişsin gibi konuşuyorsun? Seni öğrenen bendim. Seni almanın en yerinde karar olacağını düşünüyordum. Evinin gözlerine baktı. Hala da öyle düşünüyorum. Bir an sessiz kaldılar. Elleri birbirine değecek, öylece yattılar. Sonra Mark elini uzatıp Ebi'nin kalçasını okşadı. Kucaklamak ister gibi onu hafifçe kendisine doğru çekti. Bu kadarı yetti. Ebi kendini Mark'ın kollarına bıraktı. 5-6 çağrı cihazının birden aynı anda viyaklamasının ardından hastane hoparlöründen kısa bir duyuru geldi. Yoğun bakımda mavi kod, yoğun bakımda mavi kod. Ebi merdiveni seyirten diğer asistanların peşine takıldı. Yoğun bakıma girdiği sırada içerisinde sağlık personeliyle dolu olduğunu gördü. Bir mavi kod için gerekenden çok insan olduğu belliydi. Öyle ki asistanların çoğu uzaklaşmaya başlamıştı bile. Ebi de uzaklaşacaktı. Ama kodun Jos Eden'in bölmesine ait olduğunu görmüştü. Beyaz önlük ve yeşil ameliyat kıyafeti giymiş insan kalabalığın arasına daldı. Ortalarında lambaların ışığı altında cılız bedeni çırılçıplak soyunmuş Joshua O'Day yatıyordu. Hannah Lowe kalp masajı yaparken göğüse hara bandına sarı saçları yüzüne vuruyordu. Başka bir hemşire tekerlekli arabaların çekmecelerini hızla açıp kapatıyor, aldığı ampulleri ve şırıngaları asistana uzatıyordu. Ebi yukarıdaki kalp monitörüne baktı. Karıncık fibrilasyonu, duran bir kalbin habercisi. 7,5'luk ET tüpü diye bağırdı bir ses. Ebi Vavyon Chua'nın çocuğun baş ucunda çömelmiş olduğunu fark etti. Laringoskop halinde hazır bekliyordu. Tekerlekli arabanın başında hemşire nefes borusuna sokulan tüpün plastik kabını yırtarak tüpü Vavyen'e uzattı. Sonuma devam dedi Vavyen. Jos'un yüzüne anestezi maskesi tutan solunum teknisyeni balonu bir kez daha sıkarak çocuğun ciğerlerini doldurdu. Vavyen tamam entübasyon yapıyorum dedi. Teknisyen maskeyi çıkardı. Vavyen birkaç saniye içinde tüpün nefes borusuna yerleştirip oksijeni bağladı. Likodakin yapıldı dedi bir hemşire. Yoğun bakım asistanı başını kaldırıp monitöre baktı. Lanet olsun, fibrilasyon devam ediyor. Elektrotları ver. 200 joule bas. Bir hemşire elektrotları uzattı. Asistan bunları alıp göğsüne yapıştırdı. İletken jel pedlerin nereye koyulacağı zaten işaretlenmişti. Biri göğüs kemiğine, diğeri meme ucunun dış tarafına. Açılın. Elektrik şoku Joshua O'Day'in vücudunda bütün kasları spazma soktu. Beden bir an eğri büğrü kıvrılıp sonra hareketsiz kaldı. Fibrilasyon devam ediyor dedi biri. 2,5'luk beryum. Hannah hemen kalp masasına devam etti. Yüzü kıpkırmızı olmuş, ter içinde kalmış, korkutan ifadesi dolmuştu. Ben alabilirim dedi Ebi. Hannah başını sallayıp kenara çekildi. Ebi tabureye çıkıp ellerini Jos'un göğsüne avuç içini göğüs kemiğinin altına kalacak şekilde yerleştirdi. Göğsü azıcık bastırırsa içeri çökecekmiş gibi kırılgan geldi ellerine. Az daha yüklenmeye korkacaktı. Masaja başladı. Zihni meşgul eden bir iş değildi. Yüklen bırak, yüklen bırak şeklinde. Tekrara dayalı bir müdahaleydi. Ebi kargaşanın tam ortasındaydı ama zihni ortamdan kopup uzaklaşmış haldeydi. Çocuğun yüzüne bakmaya, Vavya'nın soluk tüpünü bantlamasına izlemeye cesaret edemiyordu. Sadece çocuğun göğsüne avuç içinin göğüs kemiğiyle buluştuğu noktaya odaklanmıştı. Göğüs tahtası kişinin kim olduğunu açık etmezdi. Şu anda herhangi birinin göğsüne bastırıyor olabilirdi. Belki de bir ihtiyarın, belki de bir yabancının. Yüklen bırak, iyice konsantre oldum. Yüklen bırak. Açılın diye tekrar bağırdı biri. Ebi uzaklaştı. Elektrotlar yine devreye girdi. Vücut yine büküldü. Kırıncık fibrilasyonu kalbin artık dayanamadığını sinyali. Ebi ellerini birleştirip çocuğun göğsüne bastırdı. Yüklen bırak. Geriden Joshua diyordu elleri oğlana. Aramıza dön. O hengamede yeni bir ses duyuldu. 100 miligramlık kalsiyum klorür solüsyonu verin dedi Aaron Levy. Ayak ucunda durmuş bakışları kalp monitörüne dikilmişti. Ama direksiyon verdik dedi yoğun bakım asistanı. Ne kaybederiz ki? Bir hemşire şırıngayı doldurup asistana uzattı. 100 miligram kalsiyum klorür. Çözelti katetere şırınga edildi. Dilek havuzunda atılan bir demir para daha. Şimdi yine şok verin dedi Aaron. Bu sefer 400 joule. Açılın. Ebi çekildi. Çocuğun uzuvları kısılıp tekrar yatağa düştü. Bir daha dedi Aaron. Bir şok daha. Monitördeki imlaç ok gibi yukarı fırladı. Sıfır çizgisine dönerken tek bir nokta ritmin tepe noktasını işaretledi. Kalp anında fibrilasyona döndü. Hadi bir daha dedi Aaron. Elektrotlar göğse bastırıldı. 400 joule elektrik yiyen beden sıçradı. Herkes bakışlarını monitöre çevirirken ani bir sessizlik çöktü. Bir ritim dalgası daha geçti. Sonra bir tane daha. Sonra bir daha. Sinüs dalgası geldi dedi Aaron. Nabza aldım. Nabza atıyor. Tansiyon 7'ye 4. 9'a 5 oldu. Sanki odadaki herkes rahat bir nefes aldı. Yatağın ayak ucundaki Hannah Love her şeyi boş vermiş katılarak ağlıyordu. Aramıza hoş geldin Jos dedi. Abby işinden gözleri dolarken. Diğer asistanlar teker teker çıkarken Abby olduğu yerde durdu. Kımıldamayacak hali kalmamıştı. Hiç konuşmadan hemşirelerin her mavi kod sonrası ortaya saçılan şırıngaları, kırık ampulleri, cam ve plastik artıkları toplamasına yardım etti. Yanında Hannah Love Jos'un göğsündeki iletken jel kanatlarını silerken durup durup burnunu çekiyordu. Sessizliği bozan Vavyan oldu. O kalp şu anda bu çocuğa takılıyor olabilirdi dedi Vavyan. Jos'un ödüllerinden durduğu etajerin yanındaydı. Yavru kurt rozetini aldı. Pinewood izci kampı 3. sınıf. Bu sabah ameliyata girmiş olabilirdi. Saat 10'da yeni kalbi yerinde olurdu. Bu çocuk ölürse günahı boynuna Aaron. Vavyan yazmakta olduğu satırın ortasında kala kalan Aaron Levy'ye girmiş çevirmişti gözlerini. Doktor Çağ dedi Aaron fısıldarcasına. Bu meseleyi özel görüşelim mi? Kim duyarsa duysun. Mükemmel eşleşiyordu kalp. Ben Jos'u bu sabah masada istiyordum. Bana kararınızı söylemediniz. Sadece ertelediniz. Ertelediniz. Derin bir nefes alıp elinde tuttuğu rozete baktı. Ne bakıyorsunuz hiç anlamıyorum hepiniz. Sen sakinleşmeden bu konuyu konuşmayacağım diyen Aaron kapıya doğru yöneldi. Öyle bir konuşacaksın ki diyen Vavyan da peşine düştü. Ebi açık kapıdan Vavyan'ın Aaron'u yoğun bakım boyunca takip ettiğini, öfkeyle sorular sorduğunu, açıklama talep ettiğini duyabiliyordu. Ebi eğilip Vavyan'ın yere düşürdüğü Pinewood izci kamp rozetini aldı. Yeşil olduğuna göre birincilik rozeti değil. Ufak bir tahta parçasının başında zımpara ve boyayla geçirilen saatlerin dingilleri yağlamanın suya daha hızlı düşsün diye olta kurşunu dökmenin afeniydi. Bunca çaba ödüllendirilmeli. Olan çocuklarının egoları okşanmalı. Vavyan bölmeye döndü. Yüzü kireç gibiydi, konuşmuyordu. Jos'un başında durup solunum cihazının haşırdamasıyla birlikte inip kalan göğsünü inceledi. Naklettiriyorum dedi. Ne? Ebi hayretle baktı. Nereye? Massachusetts Merkez Hastanesi'ne. Nakil servisi hazırlayın. Ambulansı alacağız. Ben gerekli telefon konuşmalarını yapacağım. İki hemşire yerinden kımıldamadı. Vavyan'a bakıyordu. Hannah ama taşınacak durumda değil diye itiraz edecek oldu. Burada kalırsa onu kaybedeceğiz dedi Vavyan. Şaka değil, ölecek çocuk. Bırakalım ölsün mü? Hannah üzerinde bezi duran cılız göğsün inip kalkmasına baktı. Hayır dedi. Hayır yaşamasını istiyorum. Ivan Trasov, Harvard'dan hocam olur dedi Vavyan. Oradaki nakil ekibinin başında. Nakli bizimkiler yapmazsa Trasov yapar. Yusuf sağ salim oraya götür diyelim dedi Ebi. Yine de bir donör lazım olacak. O zaman onu da bulacağız. Vavyan Ebi ile göz göze geldi. Kararın terörü ne güne duruyor. Ebi o anda yapması gerekeni anladı. Başını salladı. Ben hemen Jus Terrier ile konuşacağım. Yazılı olması şart. İmzasını da al mutlaka. Organı kim alacak? Bayste ekibi olmaz. Tarasov kendi adamını getirir. Biz de yardım ederiz. Hatta doğrucu adrese teslim ederiz. Hiç zaman kaybetmememiz lazım. Bizi kimse durdurmadan bitirelim bu işi. Ama bir dakika dedi diğer hemşire. Massachusetts Merkez Hastanesi'nde nakil emrini siz veremezsiniz ki. Veririm dedi Vavyan. Jos O'Day eğitim servisinin hastası. Yani bölüm başkanının sorumluluğunda. Bu işin bütün sorumluluğu bana ait. Siz dediğimi yapın ve çocuğu ambulansa bindirmeye hazır olun. Elbette doktor Chow dedi Hannah. Hatta yanında ben de giderim. İyi yaparsın. Vavyan Ebi'ye baktı. Hadi sen de git sök şu kalbe. Ayrım 6 sayfa sonu 55.